Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 36.
İnönü'nün Cumhurbaşkanı olmayı istediğinden kimsenin kuşkusu bulunmadığından, bu sözler Şükrü Kaya, Tevfik Rüştü Aras ve Muhtat Zevat'tan bazılarının alternatif bir aday olarak Mareşal Fevzi Çakmak'ı öne sürme çabalarına dikkat çekiyordu. Kendisi de İnönü'ye karşı olan Atatürk'ün sekreteri Hasan Rıza Soyak anılarında vasiyetnamesini imzaladıktan sonra Atatürk'ün Mareşal Çakmak'ın iyi bir seçim olacağını, çünkü bütün iyi yönlerine karşın İnönü'nün ülkede pek fazla sevilmediğini söylediğini iddia ediyor. Dipnot Soyak, Cilt 2, sayfa 758. İnönü'nün anıları da bu olayı aydınlatıyor. Kendisine muhalif olanların Atatürk'ü ardılını açıklamaya ikna edememeleri üzerine Soyağ'ın bir şifahi vasiyet uydurmaya çabaladığını ama Celal Bayar'ın buna karşı çıktığını anlatıyor. Dipnot İsmet İnönü, Cilt 2, sayfa 324. Olayın gerçek yüzü ise etrafındakilerin yaklaşan ölümün kabulü olarak yorumladıkları vasiyetnamenin imzalanmasından sonra dahi Atatürk'ün ardılını açıklamamış olmasıdır. Acaba gerçekten meclisin özgür olması gerektiğine mi inanmıştı? Bu hastalıktan kurtulabileceğini mi düşünüyordu? Yoksa her şart altında İnönü'nün bu makama seçileceğini hissediyor ve adını verdiği takdirde bir yıl önce başbakanlık görevinden almakla hata ettiğini göstereceğinden mi çekiniyordu? Her üç fikir de onun karakter yapısına son derece uygun olurdu. 22 Ekim'de Atatürk kendine geldi ve düzelmiş gibi göründü. Bundan böyle sağlık raporlarının yayınlanmayacağının açıklanmasından sonra bakanlar Ankara'ya döndü. Söylentilere göre Profesör Fissenger, 29 Ekim'deki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Atatürk'ün Ankara'ya gidebileceğini söylemişti ve şeref tribünündeki yerine çıkabilmesi için bir asansör yapılması emri verildi. Dipnot Derin, sayfa 136, Soyak Cilt 2, sayfa 767. Ne var ki sağlığı tekrar kötüye gitti ve 1 Kasım'da meclisin açılış konuşmasını kendi adına Celal Bayar'ın yapmasını kabul etti. Atatürk ölüm döşeğinde yatarken İstanbul Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Askeri okul öğrencileri askeri bandonun marşlar çaldığı bir gemiyle Dolmabahçe Sarayı'nın önünden geçtiler. Atatürk'ün yatağından kaldırılıp pencereden öğrencileri selamladığı sık sık anlatılır. Sekreteri Hasan Rıza Soyak ise analarında pencereye yaklaşanın Kılıç Ali olduğunu ve onun gemiye süratle ilerlemesini işaret ettiğini belirtiyor. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı'nı rahatsız ettiği için havai fişek gösterileri de kısa kesilmişti. Dipnot adı geçen eser, sayfa 769. 8 Kasım'da Atatürk son kez komaya girdi. Hasan Rıza Soyak'a göre son sözleri doktoru Neşet Ömer İrdel'be söylediği "Aleyküm selam, Tanrı selameti senin üzerine olsun" olmuştu. Dipnot adı geçen eser, sayfa 771. Doktor Atatürk'e dilini çıkartmasını söylemiş, belki de son sözlerinin dil mi olması, ölüm döşeğinde yatarken hala Türk dilinde yaptığı reformla uğraşıyor olduğunu anlatan öyküye açıklık getirebilir. Tekrar yayınlanan bildiriler bu kez Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumunun kötü olduğunu gizlemiyordu. 10 Kasım 1938 sabahı saat 9'u 5 geçe Atatürk Dolmabahçe Sarayı'ndaki yatak odasında yaşama veda etti. Yanında 3 Türk doktor, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Bölüğü Komutanı ve Sekreteri Hasan Rıza Soyak vardı. Öğleyin bu haber resmi bir bültenle açıklandı. Hükümet düzenin korunacağına, Cumhuriyet'in yaşayacağına söz verdi. Yeni Cumhurbaşkanı'nı seçmek için meclis derhal toplanacaktı. Dipnot Soyak, sayfa 771-774. Atatürk'ün ölümünden birkaç dakika sonra odaya dalan arkadaşı Salih Bozok, onun cansız bedenini görünce tekrar dışarı çıktı ve tabancasını çekip kendini göğsünden vurdu. Kurşun kalbini sıyırıp geçti ve Bozok 1941 yılına dek yaşamını sürdürdü. Dipnot Bozok, sayfa 266-267. Cumhurbaşkanlığı sekreteryasında çalışan Haldun Derin alaycı bir ifadeyle Muhtat Zevat'tan harakiriye başkaca iltifat eden olmadı diye yazdı. Dipnot Derin, sayfa 140. Afet ile Sabiha derhal Ankara'ya gönderildi. Dipnot Gökçen, sayfa 308. Atatürk'ün naaşının Dolmabahçe Sarayı'nın taht salonuna yerleştirilmesine karar verildi. Bu uygulama ölümün ardından 24 saat içinde gömülmeyi öngören İslam geleneklerine aykırıydı. Meclis yeni cumhurbaşkanını seçmek için 11 Kasım'da toplandı. Mareşal Çakmak adaylıktan çekilince İnönü tek aday olarak kaldı ve oy birliğiyle seçildi. Dipnot Goloğlu Cilt 6 sayfa 321. Daha önce Halk Fırkası Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplandığında Bayar'a bir tek oy çıkmıştı. İnönü Celal Bayar'dan başbakanlık görevini sürdürmesini istedi. İnönü'nün yolunu kesmek için ellerinden geleni yapan Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras ile Dahiliye Vekili Şükrü Kaya dışında hiçbir bakan görevinden alınmadı. İlk konuşmasında İnönü eski Cumhurbaşkanı'nın ülkesi için yaptığı olağanüstü hizmetleri övdü. Son derece ölçülü ve kısa bir övgü konuşmasıydı. Dipnot Derin sayfa 141. Ardından meclis Atatürk'ün devlet töreniyle gömülmesinin giderlerini karşılayacak para tutarını oyladı. Bu tartışma meclis üyelerine Cumhuriyet'in kurucusuna övgüler yağdırmak için bir yarışma fırsatı yarattı. Dipnot konuşmaların metni için Goloğlu cilt 7 sayfa 322-330. Atatürk'ün bedeni tahnit edildikten sonra Dolmabahçe Sarayı'nın kapıları 12 Kasım'da dışarıda bekleyen kalabalığa açıldı. 7 gün boyunca kılıçları çekmiş bekleyen nöbetçilerin koruduğu katafalkın önünden insanlar akıp geçti. Resmi kuruluşlar, dernekler, okullar sırayla saraya geldi. 17 Kasım akşamı polisler büyük bir kalabalığı kontrol altında tutmayı başaramayınca 11 kişi ezilerek öldü. Dipnot Cumhuriyet 19 Kasım 1938. Cumhurbaşkanlığı sekreterliğine başsağlığı telgrafları yağdı. Hatta 150'likler affedildiği halde ülkeye dönmeyen Çerkez Ethem'den bile telgraf geldi. En dikkat çekici telgraf İstiklal Savaşı sırasında komutanlık görevinden alınmış olan General Ali İhsan Sabis'in imzasını taşıyordu. Mani zail oldu. Artık teşriki mesai edebiliriz. Dipnot Derin sayfa 142. İnönü bu teklifi kabul etmedi. Dipnot daha sonra Ali İhsan Sabis, Hitler'in İstanbul Konsolosluğu tarafından desteklenen Türkische Post adlı yayının resmi editörü oldu. Askeri törenin sorumluluğu o tarihte İstanbul'daki 1. Ordu Komutanı olan Atatürk'ün arkadaşı General Fahrettin Altay'a verildi. Anılarında cenaze duasının okunması için ısrar ettiğini ve biraz tereddütten sonra kabul edildiğini anlatacaktı. Generalin bir Müslümanın istediği her yerde ibadet edebileceğini hükümete anımsatması üzerine, laik hükümet duaların dinsel gösterilere dönüşeceğinden çekinerek cenaze töreninin cami yerine Dolmabahçe Sarayı'nda yapılmasına karar verdi. Dipnot, Altay sayfa 562. Başka bir ifadeye göre dua okunması için ısrar eden Atatürk'ün kız kardeşi Makbule'ydi ve ağabeyim dinsiz değildi demişti. Kısa cenaze töreninden sonra tabut resmi törenle Yavuz gemisine yüklenip İzmit'e gönderildi. Buradan yola çıkan özel tren Ankara'ya ulaşana dek tüm istasyonlarda yavaşlayıp halkın son saygılarını sunmasına olanak verdi. Atatürk'ün silahsız dolaşmayan ve İnönü'yü öldürmekle tehdit eden arkadaşı Recep Zühtü, trenle daha İstanbul'dan hareket etmeden önce binmişti. Ankara hükümeti inmesi için emir verilmesini kararlaştırdı. Dipnot Derin sayfa 142. Tren 20 Kasım'da Ankara'ya vardı ve tabut yerinden alınmadan önce saygılarını sunması için İnönü davet edildi. Ertesi gün resmi cenaze töreni yapıldı. Büyük Millet Meclisi'nin bahçesinde başlayan kısa yolculuk, kendisine layık bir anıt kabir inşa edilinceye kadar kalmasına karar verilen Etnografya Müzesi'ne kadar sürdü. Arkadaşlarının söylediğine göre Atatürk Çankaya Köşkü'nün bahçesine gömülmek istemişti. Söylentilere göre ise İnönü'nün arkadaşlarından biri, "Çankaya'yı türbe, Cumhurbaşkanı'nı da türbedar mı yapmak istiyorsunuz?" demişti. Dipnot, Bozdağ, Toprakta Bile Bitmeyen Kavga, sayfa 255. Atatürk'ün cenaze töreni gibi bir olay daha önce hiç görülmemişti. Üzüntüyle gurur yan yana yaşanıyordu. 17 ülke özel temsilcisini gönderirken 9 ülkeden de korteşe katılması için askeri birlikler gelmişti. İngiltere'yi Gelibolu Savaşı'nda adı duyulan Feldmarşal Lord Burford, Fransa'yı kızına Atatürk'ün özel ilgi göstermiş olduğu İçişleri Bakanı Albert Sarrois, Nazi Almanyası'nı ise Baron von Neurath temsil ediyordu. İngiliz denizcileri 1922 yılında son padişahın kaçarken bindiği HMS Malaya gemisiyle gelmişlerdi. 1936 yılında Kral 5. George'un cenazesinde İnönü Türkiye'yi temsil etmişti. Şimdi de İngiltere dünyanın diğer ülkeleriyle birlikte Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanına saygısını gösteriyordu. Atatürk'ün ülkesini tamamen bağımsız uygar ülkeler topluluğunda saygın bir üye yapma amacı gerçekleşmişti. Ya Türk halkı? Önce Dolmabahçe Sarayı'na gelen, sonra da korteje eşlik eden kalabalık olağanüstüydü. Çoğu ağlıyordu. İnönü cenaze töreninde yaptığı konuşmada halkın ruh haletini yakaladı. Konuşmasını "Eşsiz kahraman Atatürk, vatan sana minnettardır" sözleriyle bitirdi. Dipnot, Derin, sayfa 143. Atatürk'ün Türklerin ulusal kahramanı olduğundan kimsenin kuşkusu yoktu. Onun rejimini beğenmeyenler bile ülke topraklarından yabancı işgalcileri kovan bir halaskar gazi olduğunu kabul ediyorlardı. Yanıtlanması gereken tek soru, onun vizyonunu paylaşan ve reformlarını destekleyenlerin kaç kişi olduğuydu. İngiltere Büyükelçisi Sir Percy Lorraine onun için gerçekten yas tutuluyor. Cenaze töreninde sıradan insanların samimi üzüntüsü kolayca anlaşılıyordu raporunu verdi. Dipnot, Sonyel tarafından alıntı, Atatürk sayfa 199. Ama ulusal üzüntünün dışa vurumu geçicidir. Sınama kısa sürede gerçekleşti. Cumhurbaşkanı olarak İnönü'nün ilk girişimi Atatürk'ün sonradan tutarlı siyasi muhalifler olmuş eski iki arkadaşı Rauf Orbay ve Kazım Karabekir'le uzlaşmak oldu. 1939'un başında Tan gazetesi Atatürk'ün ölümünden önce el konulmuş olan Karabekir'in anılarını tefrika halinde vereceğini açıkladı. Bu haberi alınca İstanbul Üniversitesi'nin öğrencileri gazete binasını taşa tuttu ve anıların yayınlanmamasını istedi. Gazete boyun eğdi. Böylece geleceğin modeli çizilmiş oldu. Atatürk yaşamı boyunca kendilerine çağrıda bulunduğu toplum kesimini kazanmıştı. Yeni Batı öğretileriyle eğitilen gençler, ona ve tam bağımsızlık ve evrensel uygarlığa katılım yolundaki ikiz ideallerine sadıktılar. Cumhuriyetin yöneticileri arasındaki bölünmelerden ve yönetilenlerin hoşnutsuzluğundan farklı olarak bu kesim büyük inkılapçı ya da daha sonraki adıyla devrimcinin eleştirilmesine izin vermeyecekti. Atatürk'ün en iyi bildiği Fransa modelinde olduğu gibi devrim sağlam bir destekçiler tabanı yaratmıştı. Ama Türkiye'deki devrim kendisini yaratan kişiyle bütünleşmişti. Böylece devrimin ideallerine sadakat ile Atatürk'ün anısına sadakat eş anlamlı oldu. Bunun sonucunda da kültür devrimini savunanlar ile eleştirenler arasındaki mücadele Atatürk'ün kişiliği üzerinde odaklandı. Savunanlar bunu aydınlıkla karanlık arasında bir mücadele olarak görüyorlardı. Atatürk de böyle görmüştü. 1918 Mayıs'ında Osmanlı İmparatorluğu son savaşlarından birini yaşarken gazeteci Ruşen Eşref Ünaydın'a verdiği fotoğrafın üzerinde şöyle bir yazı vardı. "Her şeye rağmen muhakkak bir nura doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet yalnız aziz memleket ve milletim hakkındaki payansız muhabbetim değil. Bugünün karanlıkları, ahlaksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ziya serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik gördüğümdendir." Dipnot, Ünaydın, ilk sayfadaki resim. Atatürk yetenekli bir komutan, kurnaz bir politikacı ve son derece gerçekçi bir devlet adamıydı. Hepsinden öte aydınlanma çağının bir insanıydı ve aydınlanmayı yaratanlar evliyalar değildi.
Ayrım sonu.